Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 48. Ayrım. Yeniden Türkiye. Büyük mütefekkir aramızda. 1938 Ağustos'unda Atatürk'ün ağır hasta olduğuna dair yaygın bir rivayet dolaşıyordu. Tan gazetesinde Ahmet Emin Yalman'ın Atatürk'ün sağlığı ile ilgili düzenli resmi bültenler yayımlanmasını teklif eden bir makalesi yayımlandı. Bunun üzerine Kızılcık kıyamet koptu. Tan gazetesi bir ay süreyle kapatıldı. Dönemin başbakanı Celal Bayar, büyük kulüpte karşılaştığı Ahmet Emin'e yazdığı yazının memlekete suikast manasına geldiğini söylemiş ve yüksek sesle hakaret etmişti. 17 Ağustos 1938 tarihli bu makale yüzünden Ahmet Emin'in Tan gazetesindeki ortaklığı da son buldu. Onu dövdürmek için Muhtat Sevat'ın yola adam çıkarttığı dedikodusu yayılmıştı. Ortalık toz dumandı. İsmet Paşa'nın da öldürüleceğine, hatta öldüğüne ilişkin söylentiler de eksik değildi. İsmet Paşa'nın ölüm haberini Atatürk'e ulaştırıldığı, Mustafa Kemal'in vasiyetine İnönü'nün çocuklarının tahsiline ilişkin bir maddeyi bunun üzerine eklediği bile söyleniyordu. Ahmet Emin'e hiç beklemediği bir anda New York sergisindeki Türk pavyonunun başına geçmesi teklif edilmişti. Columbia Üniversitesi mezunu olan Ahmet Emin, ABD'den gelen bu teklifi cazip bulmuştu. Aslında olay şöyle gelişmişti. Celal Bayar, Yalman'ın Atatürk'ün sağlığı ile ilgili yazdığı makale konusunda suçsuz olduğuna karar vermiş ve gönlünü almak için ona bu işi ayarlamıştı. Bunun üzerine Ahmet Emin, eşi Rezzan ve oğulları Tunç ile beraber ailecek Paris'e giden Simplon Ekspresi ile yola çıktılar. Tren, Milano istasyonunda geldiğinde yataklıdaki görevli Türk kondöktör onlara Atatürk'ün öldüğünü haber verecekti. Dünyanın sonu gelmiş, kıyamet kopmuş gibi bir hisse kapılmışlardı. Paris'te otele yerleşir yerleşmez bir kenar mahallede mütevazı bir apartmana yerleşmiş olan büyük dostlarım, değerli vatan aşıkları, Doktor Adnan Adıvar ve Halide Edip Adıvar'ı görmeye koştuk diye yazmıştı anılarında Yalman. Kapıyı Halide Edip açmıştı. Bu acı ölüm haberinden dolayı bizi gözyaşları içinde bulacağınızı tahmin eder miydiniz diyerek karşılamıştı onları. Mustafa Kemal'le çatıştıkları için ülkesinden uzakta yaşayan Halide Edip son derece üzgündü. Geçmişe ait büyük vatani hizmetlerin takdiri başka, sonraya ait görüş ayrılıkları ve hadiseler başka. ... diyecekti. Dipnot 777. Yalman. Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim. Cilt 2, sayfa 1090. Halide, Mustafa Kemal ile ilgili duygularını iki ayrı kompartmanda muhafaza ediyordu. Gözyaşlarını milli mücadele günlerini Mustafa Kemal'ine hasretmiş, öfkesini ise belli yıllarla sınırlandırmıştı. Halide ile Adnan'ın hayatları Atatürk'ün ölümüyle değişecekti. Denize bakan bir ev. Önce Halide Edip döndü. 6 Mart 1939 tarihli gazeteler Halide Edip'in ülkesine döndüğü haberini verdiler. Yanında Adnan yoktu. Gelir gelmez eskiden beri alışık olduğu Beyazıt çevresinde ev aramış ve Laleli'nin en güzel binalarından birinde Antalya apartmanında bir daire kiralamıştı. Beyazıt Meydanı'ndan Laleli'ye inen ve aralarında Koska helvacısının da bulunduğu sıra dükkanlarla çevrili daracık bir yolda, dükkanlara tepeden bakan Beyazıt Hamamı, Edebiyat Fakültesi olarak kullanılan görkemli Zeynep Hanım Konağı ve işgal zamanında hareketli toplantılara sahne olmuş meşhur konferans salonu vardı. Burayı geçince Laleli'den Aksaray'a uzanan ortası çift sıra ağaçlarla bezeli refüjü ile akşam gezintilerinin gözde mekanı Ordu Caddesi çıkardı karşınıza. Bu ağaçlara bakan binalardan biri 1762 tarihli el yazmaları ile meşhur Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi ve Külliyesi, karşı çaprazında İstanbul'un apartman bloklarından oluşan ilk modern sitesi sayılabilecek 1922 tarihli Tayyare Apartmanları'ydı. Günümüzün Crown Plaza Oteli. 1911 Aksaray yangında arsa haline gelmiş büyük bir alanda 1930'lardan beri yeniden kurulmakta olan Laleli, o dönemin en gözde semtlerindendi. Yeni ve modern binalarında akademisyenlerden tüccarlara, bürokratlardan sanatçılara, aydınlardan sermayedarlara pek çok kesimden insan oturuyordu. Halide, ana yoldan Nişancaya doğru inen caddelerden birinin köşesinde mimarisiyle de bulunduğu mekanın hakkını veren Antalya apartmanında bir daire tutmuştu. Günümüzün Laleli'siyle hiçbir ilgisi olmayan bu semti, Cumhuriyet modernliğinin kısa sürmüş bir rüyası olarak tanımlamak da mümkündü. Dönüp o yıllardaki sakinlerine baktığınızda, başka bir semtte pek olmayan ilginç bir karışım ve yüksek bir akademik, entelektüel düzey söz konusuydu. O zamanlar Nişantaşı da zengin ve nezih bir semtti ancak Laleli'ye kıyasla sanki bir tüccar muhiti gibi kalıyordu. Semti yangın yerinde yeniden kuran kuşakların yaşlanarak ortadan çekilmesiyle daha 1960'lı yıllarda bozulma başlamış, 1970'lerde hızlanmış, 1980'lerin sonunda Sovyetlerin de çöküşüyle bugünkü halini almıştı Laleli. Halden'i seçtiği daire ikinci kattaydı. Arkadaki camekanlı balkondan adalar ve Marmara görünüyordu. Tam arkalarında tek ağaçlı bir arsa vardı. Çocuklar bu ağacı hiç boş bırakmaz, tepesine tırmanır dururlardı. Dört duvarı ve minaresi ayakta kalmış yıkık Çoban Çavuş Camii'nin minaresiyle birlikte göğe uzanan tek selvi, Halide'ye nedense geçmişi hatırlatmıştı. Terasa açılan iki odadan büyük olanını yatak odası yaptı, diğerine de kütüphanesiyle yazı masasını yerleştirdi. Hasret kaldıkları İstanbul'u ve Marmara'yı bu balkondan seyredeceklerdi. Sokak üzerindeki odalardan birini de yemek ve misafir odası olarak düzenledi. Halide bu kat Adnan'la eşi gibi iki fakir işçisi için ideal bir yerdi diyor. Dipnot 778. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 50. 1939 Mart'ında haberler uçuşmaya başlamıştı. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda İnönü tarafından verilen bir davette Paris'ten dönmek üzere olan Doktor Adnan'ın seçimlerde adaylığını koyacağı konuşuluyor, Tan gazetesi Halide Edip ile Doktor Adnan'ın mebus olacaklarından söz ediyordu. Dipnot 779 Cemil Koçak Milli Şef Dönemi Cilt 1 Sayfa 44. Halide ile ilk röportajı Vakit gazetesinden Neriman Hikmet yaptı. Soğan Ağa semtinde kaldığını biliyor ama tam adresini bilmiyordu. Randevusu da yoktu. Sonra Halide Edip'i ablası Mahmure'nin çocuklarının yaşadığı Sarı Konak'ta buldu. Gazeteci olduğunu söyleyince kimseyle görüşmüyor dediler. Israr edip bekledi. Sonunda Halide onu kabul etti. Ancak mülakat vermiyorum dedi. Neriman Hikmet yine de sorularını sordu. Mebus olacağınız rivayeti doğru mu? Hayır, böyle bir şey bilmiyorum. Yok. Nokta nokta nokta. Hangi gazeteye yazı yazacaksınız? Şimdilik her gazete için hazırım. Neriman Hikmet, ne zaman geri döneceksiniz deyince Halide hayretle onun yüzüne bakmış ve şöyle demişti. Nokta, nokta, nokta. Artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Buraya geldim. Memleketime, vatanıma yerleştim. Neriman Hikmet, o gün görüştüğü Halide Edip'i şöyle tarif edecekti. Meğer Halide Edip ne kadar bizdenmiş. Onu Avrupa, Amerika, Afrika hiç değiştirmemiş. Üstündeki elbise yerli biçimde ve sade. Başını tıpkı annelerimiz gibi yerli bir tarzda bağlamış. Kenarlarında beyazları çoğalmış saçları görünüyor. Konuşması yerli, edası yerli. Dipnot 780. Neriman Hikmet, Halide Edip'le mülakat, vakit 23 Mart 1939. İkinci röportaj, Büyük Mütefekkir Aramızda başlığıyla 7 gün dergisinde yayımlandı. Ünlü romancı ve milli mücadele kahramanı yeniden okurlara tanıtılmaktaydı. Sevenleri 15 senedir onun nerede yaşadığından, ne yaptığından haberdar değildiler. Hayat şeklim ve çalıştığım saha daima sanat ve arada fikirdir dediği söyleşisinde Atatürk'ten de söz etmiş, son matem esnasında memleketin Atatürk'ün inkılap eserine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini vurgulamış, bu inkılaplara Cumhurbaşkanı İnönü'nün de ortak olduğunu eklemişti. En çok sevdiğiniz şair sorusuna yanıtı Yahya Kemal oldu. Mevlid'den sonra çok lezzetli okuduğum odur kelimelerle yaptığı resimler Türk dilinin abidesidir demişti. En sevdiği hikayeci Ömer Seyfettin'di. Yeni hikayecileri ise daha tanımıyordu. Son eserini soran gazeteciye de Tatarcık'ın düzeltmeleriyle meşgulüm diyerek cevap verdi. Dipnot 781 Niyazi Ahmet Banoğlu Büyük Mütefekkir Halide Edip Aramızda 7 gün 28.3.1939 İstanbul İnönü kırgınların gönlünü alıyor. 1935 yılında dönen ve hep hafiye gözetiminde dolaşan Rauf Orbay, İnönü'yü kutlamamış, dostu Ali Fuat'ın Cumhurbaşkanı'nı kutlayınız uyarısına da hala hafiyelerle geziyorum karşılığını vermişti. Ama İnönü kararlıydı. Orbay'ı Dolmabahçe Sarayı'na çaya davet etti, sonra da görev teklifinde bulundu. Derken hafiyeler de ortadan kayboldu. Nokta, nokta, nokta. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, önceki dönemlerde rejimin dışladığı Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi isimleri yönetime katmak istiyordu. Kazım Karabekir 1938'in son günü yapılan ara seçimlerde mebus seçildi. Kurulan yeni hükümete eski dönemi temsilen Ali Fuat Cebesoy ile Fethi Okyar dahil edildi. Yakup Kadri bu iki ismin vekil yapılmasını iç politikada akıllıca bir barış denemesi olarak değerlendirmişti. Dipnot 782 Kara Osmanoğlu, Politikada 45 Yıl, sayfa 138. İnönü, Atlanta'da bir görüşme yaptı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka'nın feshedilmesinin demokrasinin gelişimini engelleyen davranışlar olduğunu kabul ediyordu. Doktor Adnan, İnönü'nün bu sözlerini tarihi bir sır olarak saymış, yazılarında bile yer vermemişti. Kendisi Cumhuriyet Halk Fırkası'na geri dönmek istemiyordu. Dipnot 783. Turhan Ada, Hayatı ve Kişiliğiyle Adnan Adıvar, sayfa 297. Mustafa Kemal'in yakın çevresi, Nuri Conker, Cevat Abbas Gürer, Kılıç Ali, Hasan Rıza Soyak ve benzeri mebus olamadılar. Dipnot 784. Koçak, Milli Şef Dönemi, Cilt 2, sayfa 35-36. Rauf Orbay, ilk ara seçimlerde milletvekili seçildi. İnönü, Halide'ye mebusluk teklif etmedi. Anlaşılan ona uygun gördüğü görev, üniversitede hocalıktı. İnönü'nün CHP Genel Başkanı sıfatıyla mebusluk teklif ettiği kişilerden Atatürk'ü ve devrimlerini eleştirmeyeceklerine dair söz aldığı söyleniyordu. Dipnot 785 Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, cilt 2'den aktaran Turhan Ada, sayfa 296. Ancak 3 Nisan tarihli Tan gazetesinde Karabekir'le geçmişi değerlendiren bir söyleşi yayımlandı. Bu söyleşide Karabekir, 15 senedir menkup bir vaziyette yaşadığını, dipdiri mezara gömülmek istenen memleket çocukları olduğunu hatırlatıyor, büyük nutukta üzerinde ehemmiyetle durulması icap eden haksızlıklar ve yanlışlıklar mevcuttur diyordu. Bu eleştiriler tepki çekince Tan gazetesi söyleşisinin devamını yayımlamaktan vazgeçtiği gibi, gazetenin sahibi olan Zekeriya Sertel de Kazım Karabekir'i eleştirenler arasına katılmıştı. Dipnot 786 Koçak, Milli Şef Dönemi, Cilt 2, sayfa 49-50. Mülakat, mecliste de eleştiri konusu yapılınca Karabekir yanlış anlaşıldığını söylemekle yetinecekti. İnönü, 1939 Haziran'da Halide'yi bile Doktor Adnan'ı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Dipnot 787 Koçak, Milli Şef Dönemi, Cilt 1, sayfa 45. Halide ile Adnan, Lalil'deki Antalya apartmanında Bayar ailesiyle komşu olmuşlardı. Celal Bayar, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı olmasının ardından başbakanlıktan ayrılmış, İstanbul'a taşınmıştı. Halide ile burada tanışan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, onun kitaplarını önceden okumuştu. Üniversiteye yeni başlayacaklar için bir tür kurs gibi konferanslar düzenliyordu. Biz de onlara devam ederdik. Lise son sınıftaydım. Halide Edip konferans veriyor dediler. Ben de gittim. Ufak tefek, naif, gösterişsiz bir kadındı. Çok kalabalıktı salon. Arkalardan dinledim kendisini. Üniversitede felsefe bölümüne başlamıştım. Nokta, nokta, nokta. Bizi ziyarete geldiler. Annemi ve babamı. Evin genç kızı olarak onlar konuşurken içeri girip çıkıyordum. Daha sonra da annemle babam onları ziyarete gitti. Dipnot 788. Nilüfer Gürsoy ile görüşme. Nisan 2008. Genç gazeteci Nimet Arzık, diplomat olan amcası Fuat Carım'ın evinde rastlamıştı ona. Carım, Rauf Orbay'ın da yakın dostuydu. O gün büyük tezahüratla karşılanan Halide'yi, kor gibi gözleriyle, incecik beliyle çok güzel bulmuştu. Dipnot 789 Nimet Arzık, Tek At, Tek Mızrak, Anılar 1, Kaynak Yayınları, Ankara 1983, sayfa 134. Halide ile Adnan'ın ilk ziyaretçilerinden biri gazeteci Zekeriya Sertel'di. Paris'te çok sıkıntılı bir hayat geçirmişlerdi. Nokta, nokta, nokta. Milli Kurtuluş Savaşı boyunca yaptıkları değerli hizmetlerin karşılığını böyle almış olmaları onları manen de hayli üzmüştü. Şimdi de kendilerini iş arıyorlardı diye yazmıştı. Dipnot 790 Z. Sertel, Hatırladıklarım, sayfa 221. Yeniden Döner Kebap. Halide uzak kaldığı her şeyi çok özlemişti. Beyazıt'ta eski küllüğün bitişiğinde bulunan akademisyenlerin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarların müdavimi olduğu meşhur Emin Efendi lokantasında birkaç dostuyla birlikte sokağına hazır bir masaya oturduğunda ona dün ayrılmış gibi muhit aşina görünmüştü. Burada konuşulan dil Çince dahi olsa konuşanlarla anlaşacağıma inanıyordum. Çünkü dünyanın her tarafında üniversite talebesi benim yoldaşımdır. Nokta, nokta, nokta. hafızamda bu sahnenin uyandırdığı üniversite sofraları ve yuvarlak masalarında ben gelip geçen bir konuktum. Burada kendi evimdeyim. Yurt dışında kaldığı uzun yıllar boyunca yiyemediği döner kebap burnunda tutuyordu. Önce kebabını yedi, üstüne de bir kahve içti. Kahve çok nefisti. Dayanamayıp fincanın dibinde kalan telveleri de yedi. Haldin'in yemek yediği o gün lokantada tanıdık kimse yoktu. Saçları ağarmış üniversite hocalarını gördü. Allah Beyazıt'ı eski yeni softa zihniyetinden, fikre zincir vuran, dimağın gözlerini kapayan, öğrenmek bilmek arzusunu uyuşturan her kazadan muhafaza etsin diye dua ediyorum diye yazacaktı. Dipnot 791 Halide Edip Emin Efendi Lokantası'nda akşam 29 Nisan 1939. Ankara'ya giderken Halide 1. Türk Neşriyat Kongresi'ne katılmak üzere Haydarpaşa'dan trene bindiğinde tüm anıları beynine üşüşmüştü. Dipnot 792 Kongre 4 Mayıs 1939 günü toplandı. Trenin sesini bile duyamaz bir haldeydi. Milli mücadele yıllarında pusuya yatmış ecel ve kan arasından Ankara'ya gidişlerini adeta yeniden yaşıyordu. Anadolu baharına hayran kalmıştı. Köylüler fakir fakat derli topluydu. Yangın yeri olan kasabalar yeniden yapılmıştı. Yol üzerindeki köylerin hepsinde beyaz badanalı mektep binaları göze çarpıyordu. Bazı istasyonlarında ellerinde çanta, sade kıyafetli, temiz yüzlü genç kadınlar vardı ki bu kasabalarda hoca olduklarını farz ettim. Bütün bunlar yüzünü batıya çevirmiş olan Anadolu'nun ferah veren alametleriydi. Karanlık basarken Sakarya'dan geçtiler. O, muazzam kanlı oyunu hatırladı. Anadolu'da tekrar bahar olsun, hayat tazelensin diye ölmüşler, bir millet yaşasın diye canlarını vermişlerdi. Kendisi hayatta kalanlardan biriydi. Dipnot 793 Halide Edip Anadolu'da bahar, akşam 17 Nisan 1939 İkinci Dünya Savaşı patlıyor. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya topraklarına saldırdı. İki gün sonra İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Halide Edip tam da bu sırada Necmettin Sadık Sadak'ın yönetimindeki Akşam Gazetesi'nde fikir yazıları yazmaya başlamıştı. Hitler Almanya'sının tahliline önem veriyordu. Hitler ne istediğini bilmiyor ki tespitine itirazı vardı. Tarihte Hitler kadar ne istediğini açık söylemiş, kitapla, nutukla neşretmiş, plan ve harita ile tespit etmiş adam yoktur. Nokta, nokta, nokta. Avrupa haritasını ve sonra dünya haritasını değiştirmek istiyor diye düşünüyordu. Hitler'i iktidara getiren çelik tröstü Thyssen'in Nazi partisine 3 milyon mark para verdiğine de işaret etmişti. Dipnot 794 Halide Edip Bu dönen kavga nedir? 2. Görünür görünmez sebepler. Akşam 23 Eylül 1939. Halde konuya ilişkin ikinci yazısında Nazilerin sınıf temeline dayanan bir tahlilini de yapmıştı. Birinci kol küçük orta sınıftır. Bunlar 5-10 milyona yakın bir kitledir. Ekserisi dükkancı, esnaf, küçük memur, satıcı, küçük irat gelir. Sahibi fıkara ve seviyesi mütevazi muharrir. Küçük arazi sahibi, çiftçi, biraz da işsiz ameliden müteşekkildir. Bunların askeri yahut milis teşkilatı kahverengi gömlekliler ismini taşırdı ve hala taşır. Bunlardan sadece S.A. teşkilatı diye de bahsedilir. Bunların maksadı küçük orta sınıfın hakim olduğu bir Alman Cumhuriyeti kurmaktı. İhtilalin tetiş ve imha kısmında bunlar yaptı. Alman hayatına kısa bir müddet için bunlar tamamen hakim oldu. Fakat Hitler yerine yerleşir yerleşmez ihtilalin bittiğini ilan etti. Küçük orta sınıf ihtilal teşkilatını birer birer dağıttı. Bu sınıf bugün Almanya'nın en sefil ve zavallı kitlesidir. Liderleri birer birer imha edildi. Kendileri baş kaldırdıkça kafile kafile ceza kamplarına tıkıldılar. Garbi Almanya'da Hitler bize ya ekmek ver ya kızıl oluruz cümlesi onların birer darbe mesele addedilir. Kahverengi gömleklilerden farklı olarak kara gömlekliler. Hiç ihtilalci değildir. Bilakis ihtilale mani olmak için yetiştirilen bir teşekküldür. Kahverengi gömleklilerden şiddetle nefret ederler ve onlara biftek derler. Yani dışlarının kahverengi içlerinin kızıl olduğunu söylerler. Bunlarda iman, ideoloji aramak doğru değildir. Bunlar sadece Hitler'in temsil ettiği rejimin kapıkullarıdır. Yani yeni eski herhangi mutlakiyet ve istibdat sisteminin ideal birer muhafız heyetidir. Savaşın ilk yıllarında Türk basını genelde savaşı başlatan Almanya'yı eleştiren bir tutum sergiliyordu. Ancak Halide Edip'in yazıları faşizme karşı yazılmış çok sert ve tahlilci yazılardı. Dipnot 795. O. Murat Güvenir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk basını. Gazeteciler Cemiyeti yayını İstanbul 1991. Sayfa 155. 48. ayrımın sonu. Devamı 49. ayrımda. Sayfa 406.